Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduh ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne eslagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Kardeşler, Allah izin verirse bugün Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği kısmen uzunca sayılabilecek türden bir hadisinin şerhini işlemeye çalışacağım. Allah razı olsun hocam. Bugünkü dersinden feragat edip bize bıraktı bu işi. İnşallah sohbet içerisinde de hatalarımız olursa peşiyle düzeltilmesine de böylelikle imkan olur. Hocamız yanımızdayken bu güzel bir fırsat olur inşallah. Bu hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabelerine yaptığı hutbelerden birinde şu şekilde buyurmuştur.
Arkadaşlar telefonlar
dikkat edin. Yakında davet olunur ve icabet ederim. Sizlere benden sonra bildikleri şeyleri söyleyen ve bildikleri şeyleri yapan idareciler gelecektir. Onlara itaat geçerli bir itaattir. Bunlar bir süre böyle devam ederler. Bunlardan sonra üzerinize bilmediklerini söyleyen ve bilmediklerini işleyen idareciler gelir. Onlara akıl veren, yardımcı olan veya destek olanlar helak olurlar ve başkalarını da helak ederler. Bedenlerinizle onlarla beraber olun. Ancak amellerinizle onlardan ayrılın. İyilik yapanın iyilik yaptığını, kötülük yapanın da kötülük yaptığını söyleyerek şahitlik edin. Bu hadisi Beyhaki Zühdül Kebir'de, Taberani Mucemül Evsat'ında rivayet eder. Şeyh Elbani sayhasında hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Birinci cümle, bildikleri şeyleri söyleyen ve bildikleri şeyleri yapan İdareciler gelecektir ifadesi, kişinin şüphesiz bilerek, ilimle söylemesi ve bildikleriyle amel etmesi, onun salih amel işlediğinin bir göstergesidir. Zira malumunuz olduğu üzere amellerin Allah Azze ve Celle katında makbul olması için olmazsa olmaz gerekli olan iki şart vardır. Bunlardan birisi ihlas ile. Sadece Allah Azze ve Celle'nin veçhinin dilenerek yapılması. İkincisi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde, sünnete uygun bir şekilde amel edilmesi. Yani amelin doğru olması. Ali radıyallahu anh'den gelen bir rivayette, salih ameli İnsanlardan değil de karşılığını sadece Allah Azze ve Celle'den bekleyerek yapılan ameldir diye tarif etmiştir. Bu salih amelin kulun faydalanabilmesi için, kulun menfaatine olabilmesi için şüphesiz niyetin muhafaza edilmesi gerekir. Ebu Umame radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir adam Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gelerek, ne dersin? Bir kimse hem alacağı ecri ve hem de övülmeyi isteyerek savaşsa ona ne karşılık vardır? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona bir karşılık yoktur buyurdu. Adam bunu 3 defa sordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her defasında ona bir ecir yoktur, ona bir karşılık yoktur buyurdu. Sonra şöyle dedi. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle sadece kendisine halis kılınan ve sadece kendisinin veçhi dilenerek yapılan ameli kabul eder. Bu hadiste Şeyh Elbani'nin hasen olduğunu belirttiği, Es-Sahiha'da tahric ettiği bir hadistir. Bu türden başka hadisler, müminin salih amelinde yalnızca Allah Azze ve Celle'nin rızasını, Allah Azze ve Celle'nin veçhini dilemediği zaman o amelinin kabul edilmeyeceğini göstermektedir. Bu konuda Kehf suresi 110. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadisinde bildikleri şeyleri söyleyen ve bildikleri şeyleri yapan kimseler derken hem ihlasa hem de amelin doğruluğuna işaret etmiştir. Yani kişinin ilminin gerektirdiği şeyi konuşması, ilimsiz, delilsiz konuşmaması ve bildikleriyle amel etmesi ihlasın göstergesidir. Söylediğinin ve amel ettiğinin ilme bağlanması, delile bağlanması yine o söz veya amelin doğru olmasını gerektirir. Bu doğruluğun ölçüsü ise Allah'ın kitabı ve Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygunluktur. Zira bu ikisine uygun olmayan bir şey ilimden sayılmaz ve işte emir sahipleri de, yetki sahipleri de bu sıfatlara sahip olduğu zaman onlara yapılacak itaat Allah'ın razı olduğu bir itaattir. Malum olduğu üzere her birerimiz idareciyiz. Her birerimiz sorumlu olduğumuz kimseler karşısında birer idareci konumundayız. Tıpkı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın her biriniz çobansınız ve sürünüzden mesulsünüz buyurduğu ve devam eden hadiste olduğu gibi. Yani her birerimizin mesul olduğu bazı şeyler vardır. Sorumluluk sahibi insanların bu anlatılan şekilde salih amel işlememek konusunda kendilerinden sorumlu oldukları insanların üzerlerine düşenlerini yapmadıklarını ve insanların hiçbir şeyden memnun olmadıklarını mazeret göstermeye de hakları yoktur. Çünkü her şeyden önce her fert kendisi Allah Azze ve Celle'ye karşı bu hususlardan sorumludur. Yani amelin salih olması, yani ilme dayalı olması, delile dayalı olması, doğru olması ve Allah Azze ve Celle'ye ihlas ile olması. Başında dedik ki salih amel karşılığını sadece Allah Azze ve Celle'den beklediğimiz ameldir. Dolayısıyla emir konumunda olan, birilerinden, herhangi bir şeyden sorumlu olan insanın da başka şeyleri, başkalarının kendisinden memnun olmamasını mazeret göstermeden önce Allah Azze ve Celle'den bunun karşılığını beklemesi lazım. Dolayısıyla insanlar ister memnun olsunlar, ister memnun olmasınlar. Bizim için ölçü bu değil. Birinci etapta Allah Azze ve Celle'nin razı edilmesidir. İmam Şafii Rahimullah şöyle der. Sen insanların hepsini razı edemezsin. İlk önce Rabbinle aranı düzelt. Yaratıcınla aranı düzelttiğinde ise insanları artık aldırma. İmam Şafii'nin bu sözü esasında Ayşe radıyallahu anha'nın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettiği bir hadise mutabıktır. Bu hadise göre Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh, Ayşe radıyallahu anha'dan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ezberlediği nasihatlarından birisini kendisine yazıp göndermesini rica ediyor. Ayşe radıyallahu anha da şu hadisi yazıp gönderiyor. Kul, şayet insanların razı olduğu şeyleri gözetir de Allah Azze ve Celle'nin gazabını, insanların razı olduğu o amele olan gazabını göz ardı ederse, bunu itibara almazsa, Allah Azze ve Celle o kuldan razı olmadığı gibi o hoşnutluğunu aradığı insanların kalplerini de tekrar onun aleyhine çevirir. Herhangi bir kul da yalnızca Allah Azze ve Celle'nin rızasını istediği bir işte, Allah'ın razı olduğu bir ameli işleme hususunda insanların kendisine göstereceği tepkiyi, insanların işte Allah'ın rızasını talep ettiği o işteki memnuniyetsizliklerini itibara almazsa, bunları göz önüne getirmezse Allah Azze ve Celle o kuldan razı olduğu gibi o tepkilerinden korktuğu insanların kalplerini de o kula karşı sevgi besler hale getirir. Çünkü kalpler Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah bir kulu sevdiği zaman onu çalıştırır. Sahabeler sordular. ey Allah'ın Resulü, bu çalıştırma nasıl olur? Yani nasıl çalıştırır? Allah Resulü buyurdu ki, ölümünden önce onu salih amel işlemeye muvaffak kılar. Salih amel işlemekte başarılı kılar. Salih amel zor bir şey olmalı ki bu Allah Azze ve Celle'nin muvaffak kılması olmadan kula mümkün olmuyor. Salih amel işlemeye muvaffak kılınan kula, kendilerinden mesul oldukları kimseler de gönülden itaat ederler ve ona karşı Allah tarafından bir hoşnutluk kalplerine konulur. Yani bir kimse ilk önce Rabbi Azze ve Celle'yi razı etmenin peşinde olacak. Onu razı ettiği zaman bunu da ancak salih amellerle başarabilir. Bunu başardığı zaman Allah Azze ve Celle de insanlara o kimseye karşı bir hoşnutluk lütfedecek. Tıpkı Meryem suresi 96. ayetinin mealinde buyurulduğu gibi. Şöyle, iman edip salih amel işleyenler için Rahman gönüllerde bir sevgi yaratacak. Onları herkes sevecek. İnsanları memnun etmenin yolu Allah Azze ve Celle'yi, her şeyden önce Allah Azze ve Celle'yi razı etmekten geçer. Bu da salih amelle mümkündür. Hadis şöyle devam ediyor. Bilmediklerini söyleyen ve bilmediklerini işleyenler gelir. Bu da amellerin salih olmayanlarına bir işarettir. Zira kişinin bilmediği, delile sahip olmadığı konularda konuşması ve ilimsiz olarak amel etmesi amelini ifsad eder. Kişinin bilmedikleriyle amel etmesi çokça bidat işlemesine sebep olur. Hak zannettiği halde batıl amellerde bulunur. Kul bunların faydasını değil de bilakis zararını görür. Amel salih olmayınca kul Allah'ın sevgisini kazanamaz ve tebaası da kendilerinden sorumlu olduğu kimseler de ondan nefret ederler. Salih bin Beşşar el-Mürri şöyle diyor. Yüce Allah'ın sana sevdiğin şeyleri vermesini istiyorsan, insanlar içinde sadece Allah'ın sevdiği amelleri yapman gerekir. Böyle yaparsan, Yüce Allah'ın lütufları üzerinden eksik olmaz ve her işinde hayırla karşılaşırsın. Yine geçmiş salihlerden Fudayl bin İyaz rahimullah da şöyle der. Müminin sözü az, ameli çoktur. Münafığın ise sözü çok ama ameli azdır. Müminin konuşması ilim, susması tefekkür, bakışı ibret, ameli de iyiliktir. Sen de öyle olduğun sürece her nerede olursan ol, ibadet içindesin demektir. Dinin hükümleri hakkında ilmi olmaksızın konuşanlar da hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar. Günümüzde ihtilafların sürüp gitmesinin sebebi ilimden başka şeylerin ölçü edinilmesidir. Zira ilim, İhtilafların kitap ve sünnete arz edilmesini gerektirir. Ve böylece ihtilafa son verilmesini emreder Allah Azze ve Celle. Bu ilme muhalefet ederek ihtilafı rahmet olarak takdim etmeye çalışanlar ise aslında cehaletten razı olan, cahilliği öven, ilme düşman olan, ancak ilmin zayıfladığı zamanlarda el üstünde tutulan, kürsülerde boy gösteren ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ruveybida dediği kimselerden olur. Peki Ruveybida nedir? Bunu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Allah Resulü'nden şu rivayeti izah ediyor. İnsanlar üzerine öyle aldatıcı seneler gelecek ki o zamanda yalancı tasdik edilecek. Doğru sözlü kişi yalanlanacak, hain kimseye güvenilecek, güvenilir kimse hain sayılacak ve o zamanda Ruveybida söz sahibi olacak. Ey Allah'ın Resulü, Ruveybida nedir diye sordular. Buyurdu ki, genel meseleler hakkında konuşan değersiz kimselerdir. Şabi şöyle der, peygamberinden sonra hangi topluluk ihtilafa düşmüşlerse mutlaka batıl ehli hak ehline galip gelmiştir. Yani peygamberinden sonra demek burada peygamber ile gönderilen delil, vahiy, kitap ve sünnet delilinden sonra bundan yüz çeviren, ihtilafa yönelen kimseler, işte böyle bir kapı açıldığı zaman mutlaka batıl ehli hak ehline galip gelir. Gelmiştir. İbni Hazm Rahimullah şöyle diyor. İlme ve alimlere karşı ehli olmayan kimselerin müdahalesinden daha zararlı bir afet yoktur. Zira onlar bilmedikleri halde bildiklerini zannederler ve ifsad ettikleri halde ıslah ettiklerini sanırlar. hadis şu şekilde devam ediyor. Onlara akıl veren, yardımcı olan veya destek olanlar helak olurlar ve başkalarını da helak ederler. Bilmeden konuşan, ilimsiz olarak amel eden, bid'at veya kötülükler işleyen kimselere akıl verenler, onlara yardımcı ve destek olanlar muhtemelen onların makamlarından dolayı yağcılık eden veya mal ya da makam bakımından dünyalık devşirmek isteyen, öyle ya da böyle hakkı gözetmeyen kimselerdir. Ya da bu makam sahiplerinin korkuları Allah'a olan korkularından galip gelmiştir, daha büyük gelmiştir. Çünkü bilmedikleri konularda ahkam kesip ilimsiz olarak amel eden makam sahipleri tebaasının gönüllerinde böyle bir intiba bulunmasını isterler. Kendilerine haklı ya da haksız hiçbir itirazın yapılmasından hoşlanmazlar. Kimileri de söyledikleri ve yaptıkları bazı şeyler hakkında kendilerine delil sorulmasından, delil istenmesinden hoşlanmazlar. Böyle durumlarda dini ya da dünyevi makam sahipleri de onları haklı haksız her konuda destekleyecek birilerini isterler ve bu kimseleri işte helak olmakla tehdit edilmişlerdir. Yani bir kimseyi sırf makamdan ötürü, ona onun yanında gözettiği bir menfaatten ötürü haklı ya da haksız her konuda destekleyen, hak konuşsa da batıl konuşsa da yağcılık yapan kimseler işte bu helak olmakla tehdit edilen kimselerdir. Çünkü her birinin üzerine düşen görevler vardır. Makam sahipleri kendilerine hakkın söylenmesini engelleyen dualar oluşturmamalı. Tebaa da hak konusunda böyle bir engel görmemelidir. Şüphesiz selefimiz bu konulardaki hatalara meydan vermedikleri için Allah onlara izzet vermişti. Mesela Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den şu şekilde rivayet ediliyor. Ömer radıyallahu anh Harise oğullarının su temin ettikleri kaynağa gelince Muhammed bin Mesleme'yi gördü. Ona "Ey Muhammed, beni nasıl buluyorsun?" diye sordu. O da "Vallahi seni arzuladığım ve senin için hayır murad edenlerin görmek istediği şekilde görüyorum. Seni devlete mal toplamaya karşı kararlı, ona karşı namuslu, taksim etmede adaletli görüyorum. Eğer haktan meyledecek olursan eğri okun düzeltme aletiyle düzeltildiği gibi seni doğrultururuz" dedi. Ömer radıyallahu anh "Nasıl dedin?" dedi. "Eğer haktan saparsan eğri okun düzeltme aletiyle düzeltildiği gibi seni doğrulturuz." Bu sözü tekrarladı. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh "Beni haktan sapacak olduğumda düzeltecek insanlar içerisinde bulunduran Allah'a hamdolsun" dedi. Bunu bu şekilde İbn-i Mübarek Kitab-ı Zühd'de ve İbn-i Asakir tarihinde rivayet eder. Aynı şekilde Numan bin Beşir radıyallahu anh bu sözleri Beşir bin Sa'd'ın Ömer radıyallahu anh'a söylediğini sahih bir isnatla, yani mevkuf olarak rivayet etmiştir. Evet, görüldüğü gibi bu rivayette müminlerin emiri olan Ömer bin Hattab radıyallahu anh kendisine haksızlık yaptığı zaman, kendisi bir haksızlık yaptığı zaman kendisine hiçbir şekilde karşı çıkılmayacak bir ortam, öyle bir intiba oluşturmamıştır. Bilakis böyle bir durumda kendisine uyaranların bulunmasından memnun kalmış ve Allah Azze ve Celle'ye dua etmiştir. İşte selef hem tabi olanlar, halk olarak, hem yönetenler kesimi olarak hakkı gözetmede bu kadar riayetkar idi. Ve bu sebeple Allah Azze ve Celle onlara izzeti lütfetmişti. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle derdi. Hayırlılarınızı sevdiğiniz ve size hak söylendiğinde onun değerini takdir ettiğiniz müddetçe hayır üzeresiniz demektir. Çünkü hakkı öğreten onu işleyen gibidir. Tebaut Tabi'in döneminden de ilginç bir kıssa vardır. Said bin Müseyyeb'in anlattığı, Allah rahmet eylesin. Ona deniliyor ki meşhur haccacı zalim hakkında neden haccac senin yanına gelip seni kışkırtmıyor, sana eziyet vermiyor? Yani o kadar çok kimseye musallat oldu ki bu. Sen ondan nasıl salim kaldın diye soruyor. Said bin Müseyyeb diyor ki vallahi bunun sebebini bilmiyorum. Ancak bir defasında haccac babasıyla birlikte namaz kıldı. Rükû ve secdeleri hakkıyla yapmadığını görünce bir avuç çakıl taşı aldım ve üzerine fırlattım. Haccac da o gün bugündür namazımı düzgün kılıyorum demiştir. Bakın Haccac'ın o zulmünün depreştiği zamanlarda dahi Said bin Müseyyeb'e uzanmasını engelleyen şey, göreve gelmeden önce kendisine yine makam sahibi olmasına rağmen, yani ailesi sebebiyle, o dönemde Said bin Müseyyeb'in hakkı çekinmeden söylemesiydi. Hak konusunda bir ayrımcılık yapmamasıydı. Hadis şöyle devam ediyor. Bedenlerinizle onlarla beraber olun ancak amellerinizle onlardan ayrılın. Ali radıyallahu anh'ten mevkuf bir rivayette o şöyle diyor. Dilleriniz ve bedenlerinizle onlarla beraber olun, amellerinizle ve kalplerinizle onlardan ayrılın demiştir. Bu konuda Ebu Zer radıyallahu anh'ten de bir rivayet var. Hakimin Müstedrek'inde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam parmaklarını birbirine geçirerek bana ey Ebu Zer, kötü bir toplum içinde bulunduğunda ne yaparsın buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü, bana neyi emredersin diye sordum. Sabret, sabret, sabret. İnsanlara ahlaklarına göre muamele edin, amellerinde ise onlara muhalefet edin buyurdu. Allah'a isyanı sıradanlaştırmış bir toplum içerisinde yaşamak hususunda sabretmek, Allah'ın hudutlarını aşmamak konusunda sabretmek demektir. Şüphesiz insanlara ahlaklarına göre muamele ederken, amellerinde onlara muhalefet etmek kolay bir iş değildir. Bu sebeple Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabır sözünü 3 defa, sabır emrini tekrar etmiştir. Yapılan her bir iyiliğin ardından mutlaka bir zorluk gelir. Kişi bu zorluğa sabrederse sonunda rahatlığa kavuşur. Ancak sabredemeyip endişeye kapılırsa ta en başa döner. İmam Şafii Yunus bin Abdülala'ya şöyle nasihat ediyor. Ey Yunus, insanlardan uzak durmak kişiye düşman kazandırır. İnsanların içinde olmak da kötü arkadaşları beraberinde getirir. Sen ise uzak ile yakın arasında orta bir yerde dur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinden nakledilen şu fiiliyle şerrinden korkulan kimselerle muamele yolunda da bir örnek olmuştur. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girmek için izin istedi. Nebi aleyhissalatü vesselam ona izin verin. O kavminin ne kötü bir oğludur veya kavminin ne kötü bir adamıdır dedi. Adam yanına girince ona karşı yumuşak konuştu. Ayşe radıyallahu anh'a der ki ben şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, onun hakkında söyleyeceğini söyledin. Sonra ona karşı yumuşak konuştu. Bu nasıl oldu? Bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Ayşe, kıyamet gününde Allah katında insanların konum bakımından en kötüsü, kötülüğünden sakınarak insanların bıraktığı, terk ettiği kimse olacaktır. Kötülüğünden dolayı artık ne laf anlar, ne nasihat dinler, hiçbir şey fayda vermez. Bu sebeple artık bazı şeylerinden sarf-ı nazar edilen kimse olacaktır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Toplumda bazı ifsatlar, bozulmalar olunca kul kendisini Rabbine isyana zorlayan bazı durumlarla muhatap olabilir. Bazen kötülük konusunda ikrah, baskı altında kalabilir. Olumsuz etkenleri çevremizde çokça gördüğümüz bu ortamda imanın muhafaza edilebilmesi için bilmemiz gereken bazı noktalar vardır. Allah Azze ve Celle Nahil Suresi 106. ayetinde şöyle buyuruyor mealen. Kalbi iman ile dopdolu olduğu halde küfre zorlanan kimse dışında imanından sonra Allah'ı inkar eden ve küfre göğüs açan kimselere Allah katından bir azap gelir. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu ayeti düşündüğümüzde Allah Teala küfür fiilinin işlenmesi halinde azaba müstahak olmamak için iki şart zikretmektedir. Bir, kalbin iman ile dopdolu olması. Kulun kalbinin iman ile dopdolu kalması için salih amellere devam etmesi, Allah'ın zikrini kalbinden boşaltmaması gerekir. Kalbindeki imanı salih amellerle desteklemeyen kul, küfür ile imtihanında kalbini muhafazada naciz kalabilir. Bundan Allah'a sığınırız. İkinci durum, zorlamanın, ikrahın bulunması. Böyle bir halde küfür fiili işleyen azaptan istisna edilmiştir. Kalpteki iman sağlamsa, fiili ya da kavli olarak küfür işlemek, ikrah söz konusu olmadan gündeme geldiği için azaptan kurtarmaz. En azından ortada ikrah olmadan sözü veya fiiliyle kafirlere benzediğinden bu büyük bir günahtır. Ancak Allah Teala küfrün gerçekleşmesi için küfre sine açmayı zikretmiştir. Bu ifadelere şu açıdan dikkat etmenizi istiyorum. Amellerin ameli boyutu, itikadi boyutu meselesi var. Yani daha çok haricilerin veyahut tekfir konusunda en çok Maide 44. ayetini ön plana koymaya çalışanların burada gaflette bulundukları bir noktadır bu. Mesela ehl-i sünnet imamları ta sahabe asrından beri şunu ifade etmişlerdir. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür. Sahabe diyor ki bu küçük küfürdür. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü sahabe burada sadece amelde muvafakati kastediyordu. Yani mücerret olarak itikattan soyutlanmış sadece amelde bir kafirlere benzeme. Bu amelde küfürdür. Bu yüzden küçük küfürdür. Buna itikat eşlik ettiğinde yani Allah'ın indirdiğinden başka olan hüküm Allah'ın hükmüyle eşit kabul ediliyorsa veya Allah'ın hükmünden üstün kabul ediliyorsa veyahut beşeri bir hüküm Allah'ın dinine nispet ediliyorsa bakın bu itikatlar eşlik ettiğinde kafirlere kalp ile de bir benzeme, itikat ile de benzeme gündeme gelir ve o zaman işte bu büyük küfür olur. Dolayısıyla burada Allah Azze ve Celle'nin Maide 44. ayetinde bahsettiği şeyi asla sahabeler anlamından dışarı çıkarmış değillerdir. Veya ehl-i sünnet vel cemaat, sahabe asrından beri bu itikatta olan ehl-i sünnet vel cemaat, işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayetin dışına çıkmış değillerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle bir şeyden haber veriyor. Haber verilen kimseler kimler? Ehli kitap. Onların fiilleri ne? Tebdilde bulunmak. Yani beşeri bir hükmü Allah'a nispet etmek. Kendileri Allah'ın koyduğu hükmü iptal ettiler ve onun yerine rejim cezası yerine tahmim cezası dedikleri yani yüzünün kara kömürle boyanarak rezil edilmesi, sokaklarda dolaştırılması gibi bir cezayı Allah'ın kitabındaki hüküm budur diyerek Allah'a nispet ettiler. Yani onların itikadında bir küfür gerçekleşmişti, amellerinde bir küfür gerçekleşmişti. Her kim onlara hem itikat hem amel bakımından muvafakat ederse işte bu büyük küfürdür. Ama sahabeler diyor ki burada bu Müslüman'da gündeme geldiği zaman yani itikadı bu konuda küfre sapmayan, kafirlere muvafakat etmeyen bir Müslümanın ameli bir küfürde vuku bulması bu küçük küfürdür. Yani büyük günahtır. Bu sebeple imanı anlama noktasında da tekfir ehli, yani haksız tekfirde bulunan hariciler muhalefet etmişlerdir. Bu ayet hakkında Nahl suresi 106. ayetinde de bakın küfre sine açma kısmını zikrettik. Mücerret olarak kafirlere ikrah olmaksızın benzeme, amelde benzeme, küfür fiili işleme ne yapar? Azaptan kurtarmaz ama kafir değil, kafir olarak değil. Büyük günah işlemiş olarak. Neden? Çünkü kafirlere benzemiştir amelinde. İtikadında da benzerse yani küfre sine açarsa o zaman itikatta kafirlere muvafakat söz konusu olur ve kul bu sefer ebedi olarak azaptan kurtulamaz. Bu küfürden de Allah'a sığınırız. Taberi İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak şu açıklamayı rivayet ediyor. Ancak kalbi iman ile mutmain olduğu halde zorlanan hariç kavli hakkında diyor bunu. Allah subhanehu imanından sonra küfredene gazap edeceğini ve ona büyük bir azap olacağını haber veriyor. Ama zorlama sonucu, baskı, ikrah sonucu, düşmanından kurtulmak için diliyle küfrü söyleyip kalbi buna iman ile muhalefet ederse bunda bir sakınca yoktur. Zira Allah Subhanehu kulları ancak kalpleriyle kastettiklerinden sorumlu tutar. Bakın sahabeden gelenler, bu konuda gelenler hep ehl-i sünnetin itikadı şeyinde, istikametinde. Bu kişi kalbinin itikadıyla kafirlere muhalefet etmiş olduğunda bu fiilin sahibi küfre sine açmadığını iddia ederse bu ne kadar uzak bir ihtimal olarak gözükse dahi bunun bir Müslümandan yani zahir itibariyle bir Müslümandan kabul edilmesi gerekir. Toplum içinde yaşamada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği sabra şahısların tekviri konusunda sabretmek de dahildir. Yani bakıyorsun ki fiil küfür. Nasıl oluyor da bu adam küfür işlediği halde ben bunu tekfir etmem? Bakın bu da toplum içerisinde yaşamada işte az önce geçen hadiste Allah Resulü'nün emrettiği sabra dahildir. Bizim zahiren Müslüman olduğuna şahit olduğumuz bir kimsenin işlediği bu küfür fiili hakkında kalbindeki şeye şahitlik etmesine biz itibar ederiz. İhtimaller ne kadar uzak olsa da. Bakın Usame radıyallahu anh'ın durumu, Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma biliyorsunuz bu kimsenin öldürdüğü şahıs, İslam'ı kabul namına tevhid kelimesini söylerken kalbindekine şahitliğinde doğru söylemiş olması Usame radıyallahu anh'a çok uzak bir ihtimal gözükmüştü. Yani savaş esnasında baktı ki yenik düşecek, hemen la ilahe illallah diyor. Yani zahirde gözüken bu. Ve bu kimsenin kalbinde sadakat üzere olması Usame radıyallahu anh'a çok uzak bir ihtimal gözüküyor. Bunun üzerine Usame radıyallahu anh onu öldürüyor. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu yüzden Usame radıyallahu anh'ı kınamıştır. Bu sebeple Usame radıyallahu anh ömür boyunca keşke Allah Resulü aleyhissalatü vesselama imanım bu olaydan daha sonra olsaydı demiştir. Hep bunun hasretini çekmiştir. Bu yaptığının kötülüğünü anladıktan sonra. Şimdi birileri çıkıp diyor ki biz zahire göre hükmederiz. Zahir la ilahe illallah sözü değil midir? Her şeyden üstün olan. Her şeyden üstün olan öncelikle bu. Dolayısıyla la ilahe illallah'a şahitlik etmiş bir Müslüman kalbinde küfür olmadığına ama amelinde çeşitli sebeplerle küfrün vuku bulduğuna şahitlik ediyorsa biz onun kalbine dair şahitliğine itibar etmek zorundayız. Tıpkı la ilahe illallah sözüne şahitliğine itibar etmemiz gibi. Evet. Şakik bin İbrahim şöyle diyor. Altı haslet sayesinde kulun yaptığı amel tam anlamıyla salih bir amel olur. 1. Kulun daima yakarış ve hesaba yönelik korku içerisinde bulunmaz. Yaptıklarından hesaba çekileceğinin korkusunu taşımaz. 2. Müslümanlara karşı hüsnü zan içerisinde olmaz. Hep iyiye yorumlayacak taraflarını gözetmesi. 3. İnsanların kusurlarıyla ilgilenmek yerine kendi kusurlarıyla meşgul olmaz. 4. Belki işlediği hatadan döner ve önceki kusurlarını ıslah eder umuduyla kardeşinin kusurunu gizli tutması ve insanlar için de ifşa etmemesi. 6. 5. Değersiz görerek yaptığı küçük bir ameli daha fazlasını yapma ümidiyle değerce büyük saymaz. Yani yaptığı bir iyiliği değersiz görmemesi, küçük görmemesi. Ve 6. Arkadaşını kendisinden daha doğru olarak görmesidir. Yani her ortamda kendisini üstün görmesi değil, bilakis yanındakileri her zaman kendisinden daha doğru, daha üstün görmesidir. Evet, hadis şu şekilde devam ediyordu. İyilik yapanın iyilik yaptığını, kötülük yapanın da kötülük yaptığını söyleyerek şahitlik edin. Bu hadis, yönetenler ve yönetilenler, dostlar ve düşmanlar olmak üzere bütün insanlar hakkında geneldir. Korku buna mani olamaz ve yumuşaklık bunu yapmaktan çekindiremez. Bilakis sadece Allah Teala'dan korkarak gerekenler yerine getirilmelidir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Herhangi bir topluluk içerisinde engel olmaya güçlerinin yettiği günahlar işlenir de buna mani olmazlarsa Allah cezasını onların tamamını kapsayacak şekilde genelleştirir. Mani olmaya güçlerinin yettiği bir kötülüğü bir topluluk engellemezse, mani olmazsa Allah onların tamamını kuşatacak bir azap verir. Allah muhafaza. İnsanlar, evet, son olarak Allame Şeyh Elbani Rahimullah'ın bir hadise konuyla alakalı bir hadise yaptığı izahlarla kapatmak istiyorum. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a isyan konusunda beşere itaat etmek yoktur. İtaat ancak meşru olan konularda olabilir. Bu hadiste birçok faydalar vardır diyor Şeyh Elbani ve bunların en önemlilerini şu şekilde sayıyor. Allah Azze ve Celle'ye isyan bulunan bir konuda hiç kimseye itaat edilmez. Bu ister yöneticiler olsun, ister alimler ve şeyhler olsun fark etmez. Bu hadisten insanlardan birçok grupların sapıttıkları bazı hususlar anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi, açık bir günahı emretmiş olsalar dahi onun hakikatte günah olmayacağı ve şeyhlerin, müritlerin görmediği şeyleri gördükleri gerekçesiyle şeyhlerine itaat eden bazı tasavvufçulardır. Onlardan kendisini mürşid olarak tayin eden bir şeyh tanıyorum diyor Elbani ve başından geçen şöyle bir kıssa anlatıyor. Bu şeyh müritlerine mescitteki derslerinden birinde bir kıssa anlattı. Özeti şöyle. Sufi şeyhlerinden biri bir gece müritlerinden birine babasına gidip onu yatağında eşinin yanında öldürmesini emreder. Onu öldürünce şeyhinin emrini yerine getirmenin sevinciyle geri döner. Babasını öldürüp gelir yani. Şeyh ona bakar ve şöyle der. Sen gerçekten babanı mı öldürdüğünü zannediyorsun? Senin öldürdüğün şahıs annenin dostuydu. Baban ise kayıptır. Sonra bu kıssa üzerine, bu kıssayı anlatan şeyh kendi iddiasınca dinden bir hüküm bina ediyor bu kıssaya ve müritlere şöyle diyor. Şeyh müridine zahirde dine aykırı bir hüküm dahi emretse ona itaat etmelidir. Görmüyor musunuz? Bu şey zahirde müridine babasını öldürmesini emrediyor. Lakin hakikatte sadece müridin annesinin zina ettiği bir adamı öldürmesini emretmiştir. O kimse de dinen öldürülmeyi hak etmiş biridir diyor. Bu kıssanın dinen batıl olduğu pek çok açıdan ortadadır. 1. Had cezasını uygulamak mertebesi ne olursa olsun bu şeyhin hakkı değildir. Bu sadece yöneticinin veya valinin hakkıdır. Şeyh Elbani burada zikretmemiş ama zina edenin had cezasının uygulanması için bir de 4 şahit gerekir. Kıssada bu şartta mevcut değildir. 2. Şayet dediği gibi olsaydı bile neden sadece adama had cezası uyguladı da kadına uygulamadı? İkisi de bu konuda eşit değil midir? 3. Başından evlilik geçen ve zina eden bir kimsenin dinde dindeki hükmü recmedilmeden öldürülmesi değil, ancak recmedilerek, taşlanarak öldürülmesidir. Bu ise kılıçla. Böylece birçok açıdan bu şeyhin dine muhalefet ettiği ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde bu kıssaya dayanarak, zahirde dine aykırı bir hüküm dahi olsa, şeyhe itaat etmek gerektiği hükmünü çıkaran bu mürşit de bu şekildedir. Hatta müritlerine şöyle demiştir. Şeyhin boynunda haç dahi görseniz ona karşı çıkmanız caiz değildir. Bu gibi sözlerin batıl olduğu, dine ve akla aykırı olduğu açıkça ortada olmasına rağmen bunlara uyan insanlar görürüz. Hatta onlar arasında kültürlü gençler bile vardır. Nitekim benimle onlardan birisi arasında bu kıssa hakkında bir tartışma geçti diyor Elbani ve şöyle devam ediyor. O kişi de bu kıssayı ve üzerine bina edilen bu hükmü aynı mürşitten dinlemişti. Lakin o tartışacak bir şey görmedi ve bu kıssaya inandı. Zira iddiasına göre bu bir kerametti. Bana siz kerameti inkar ediyorsunuz dedi. Ona şeyhin sana babanı öldür dese yapacak mısın dediğimde şöyle dedi. Ben daha o mertebeye ulaşamadım. Evet, irşat dedikleri şey akılların iptaline ve sapıklıklara teslim olarak bu mertebeye ulaştırmıştır onları. Bundan sonra da işte komünistlerin veya sosyalistlerin din afyondur dedikleri şeye bu kimselerin itiraz hakları yok. Kitap ve sünnetle amel edenlere değil. Bu kimselerin buna itiraz hakları yok. Çünkü onlar kendileri bu raddeye getirmiştir. İkinci grup, Şeyh Elbani bu hadisle ilgili olarak iki grubun hatada olduğunu söylemişti. Bu ikinci grup, mezheplerin sözlerini sünnetten alınmadığı ortaya çıkmış olmasına rağmen, sünnetten delili olmadığı ortaya çıkmış olmasına rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin önüne geçiren taklitçilerdir. Mesela onlardan birine kâmet okunduktan sonra sabah namazının sünnetini kılamazsın. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan açıkça yasaklamıştır desen buna itaat etmez de mezhepte bu caizdir der. Ona hulle nikahı batıldır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapana lanet etmiştir desen hayır falan mezhepte bu caizdir diye cevap verir. Bunun yüzlerce örneği verilebilir. Bu yüzden araştırmacı alimlerin çoğu buna benzer taklitçilerin durumunun Allah Azze ve Celle'nin Hristiyanlar hakkında şu ayetine tıpatıp uyduğunu söylemiştir. Onlar alimlerini ve din adamlarını Allah'ın dışında Rabler edindiler. Tevbe 31. Üçüncü bir grup daha var. Bu da yöneticilerin insanlar için kanun olarak koydukları dine aykırı kararlara itaat eden komünistler ve benzerleridir. En kötüleri dine aykırı kanunlara aykırı değilmiş gibi göstermeye çalışanlardır. Bu zamanda alim ve ıslahatçı olduğunu iddia eden pek çok kimseyi de kapsayan bir musibettir bu. Hatta halkın çoğu da bunlara aldanmıştır. Onlar ve kendilerine tabi olanlar da az önce geçen Tevbe suresi 31. ayetinin tehdidini hak etmişlerdir. Allah'tan himaye ve selamet dileriz. Evet, Şeyh Elbani'nin bu ifadeleriyle bu sohbetimizi de tamamlamış olalım. Allah bana anlattıklarımdan, size de dinlediklerinizden faydalanmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubileyke.